Cahil Köpekler'in 2. sezonunun 3. podcastine hoş geldiniz. Ben Cehalettin Sümeyra ve arkadaşım Cahil Sıktı Tarandı. Bu bölümde hatırı sayılır cehaletiyle stand-up mesleğine gönül vermiş, senarist, aynı zamanda internette güzel bulduğunuz bazı videoların fikir dedisi Yavuz Günal ile beraber olacağız. Yavuz, hoş geldin.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Nasılsın? Ne? çocuğum, bir hoş geldin desene sen de konuğumuza.
Hoş geldin Yavuz yani. Abi.
Hoş bulduk.
Hoş geldin tekrar.
Sen de ne falan diyecek misin? Hani hoş bulduk dedikten sonra ne?
Ne?
Yok abi. Yoksa bitmeyecek bu giriş faslı.
Daha önce çok konuk alma vaadinde bulunsak da ikinci sezonda bunları yapacağımızı söylüyorduk. Ve ikinci sezonda sözümüzü tuttuk. Ve sizin için Türkiye'nin önemli beyinlerinden neredeyse bugün bir Steve Jobs ayarında olan
neredeyse
Yavuz Günal'ı getirttik masaya, vuruyoruz şu an. Yavuz, sen ne yapıyorsun? İyisin.
Şu an iyiyim. Yani bu aralar iyiyim. Ben belgesel üzerine bir şeyler yapmaya çalışıyorum.
Belgesel üzerine.
Bizim iş daha çok belgesel üzerine abi. Bir de ihracat yapıyorum.
Nerede yapıyorsun abi belgesel? Evde mi çekiyorsun? Nasıl yapıyorsun?
Ya platformlara satıyorum şu an. Bir de kendi kanalıma işte bir şeyler koyacağım herhalde. Ya skeç yaptım ben bir süre. Sonra sıkıntılar oldu skeçler konusunda. Sonra belgesel başladı. Ona devam ettim.
Ama yani senin belgeselci tarafını daha geri planda olduğun için daha çok seni tanıyanlar herhalde stand-up mizah işlerinden falan tanıyorlar. Orada yaptığınız şeyler güzeldi ya. Ben eskiden beri stand-up şeyini de takip ediyorum senin. Hatta Beşiktaş'ta bir kere izlemiştim ben seni.
Vallahi.
Açık mikrofon. Açık mikrofonda izlemiştim. Şey vardı. Doğu Demirkol daha patlamamıştı o zaman.
Bu BKM Mutfak'ta diyorsun.
BKM Mutfak, aynen. Diyarbakırlı bir çocuk var ya. Neydi onun ismi?
Bilal Altıntaş.
Altıntaş. O falan vardı. Ya ben orada seni daha önce hiç tanımadan izlemiştim. Orada işte en beğendiğim bir işte sen vardın, bir de Doğu vardı. Doğu sonradan, şimdi sana böyle söyleyince de Doğu aldı yürüdü.
Abi bu bizim tayfadan kim ünlü olursa zaten bana dönüyor yani. Bak, o aldı yürüdü, sen ne zaman? Bana bir de şey soruluyor. Sen ne zaman patlayacaksın?
Abi o şeye de soruyorlar ya. Yani o soru Rakka'da da çok soruluyormuş.
BKM'de ne oldu abi? BKM'de sıkıntılar oldu dedin.
Ya biz aslında çok böyle kalabalık bir ekipte değildik aslında bakarsan. Bir 15-20 kişi 8-9 sene önce stand-up'a başladık. Yani nerede yapacağımız da kesin değildi. Öyle bir yerler arıyorduk. Kimse bize yer vermiyordu. Bizi böyle doğaçlama tiyatrocu falan zannediyorlardı. Sonra Old City Comedy Club diye bir yer var Taksim'de. Orada bir işte bizim Utkular, Muratlar bir şeyler yapıyordu. Orada ben çıkmaya başladım. Sonra işte BKM'ye geçtik. BKM'de şey zannetti. Yani BKM Mutfak daha doğrusu. Yani BKM, büyük BKM ile bir...
Ya BKM, bu arada BKM niye BKM diyorsun? BKM hani bir siyasi bir nedeni mi var? PKK gibi.
Söylemesi daha kolay.
Normal okunması BKM olması lazım. BK, yani K diye bir harf yok ya.
Niye var abi duruma göre?
K diye okunmaz oğlum. K diye okunur Türkçe.
BKM'ye mi itibarsızlaştırmaya çalışıyor? BKM.
Ya bu BKM Mutfak'ta da şey zannettiler, yani açık mikrofonu yaptık abi biz. Açık mikrofonu da şey zannettiler onlar, hani bir televizyon formatı yapabilir miyiz? Hani olmaz oradan bir televizyon formatı, orası biraz daha laboratuvar gibi kalması lazımdı. Biz oraya çıktık, ettik, sonra niyeyse abi şey oluyor işte, benim sanki bir oyunculuk için İstanbul'a geldiğim gibi böyle bir hani, çünkü çevrelerinde hep böyle insanlar var, oyuncu olmak istiyorlar, oyunculuk yapmak istiyorlar. Hani benim öyle bir niyetim yoktu oyuncu olmak falan. Öyle olunca orada bir anlaşamadık, hani sen ne istiyorsun falana geldi. Hani belli değil mi ne istediği bir yani.
Senin derdin ne?
Yani sen hani oyuncu olmak istemiyorsan ne olmak istiyorsun? Yani abi işte stand-up, komedyenlik, işte bu tarz şeyler.
Bunu bu arada herkese mi söylediler orada stand-up yapan?
Ya kafaları çok karıştı abi orada. Yani, yani büyük BKM'de bir sıkıntı yok da BKM Mutfak'ta bayağı bir kafaları karıştı. Çünkü gelen her taraf herkes şey ÇGHB'li oraya girmek istiyor. Bizim öyle bir derdimiz de yoktu yani, hani oyuncu olalım, şöyle yapalım, böyle yapalım falan. Yani zaten keyfimiz çok yerindeydi bizim. Orada bir şey oldu sonra. Organize işler 2'de sanırım bana bir rol falan verme şeyi coştu. Yılmaz Erdoğan izledi gösteriyi. Öyle beğendi etti. Evet. Organize işlerde oyna falan dedi ben de. İyi dedim, oynayayım dedi. Yani ben dedim, oyuncu değilim hani, haberiniz olsun. Ben seni yönlendiririm dedi falan. İyi hadi bakalım. Sonra sözleşmeyi falan imzalamadım ben. Böyle bir sözleşme teklif ediyorlardı. Onu da imzalamadım. Böyle imzalamayınca işte takipten çıktılar. Oraya girişim yasaklandı. Hasan Can'ı da böyle yollamışlardı ama yani de şey değil. Orada bir yönetimde bir sıkıntı var. Hani çok fikirleri yok. Hasan Can'ı da kovmuşlardı hatta. Sen bu nasıl gösteri falan diye.
Hadi ya.
Tabii canım. Ya genel olarak kovuyorlar. İşte elinde kalanlar da belli şu an işte zaten.
Ama şöyle oldu. Yani sonradan da yine stand-upçılar çıkmaya devam etti orada.
Önemli olan zaten oydu zaten. Hani hepimizin verdiği çaba onun üzerineydi. Yani açık mikrofon doğaçlama tiyatro gibi yayılsın istiyorduk biz. Orası laboratuvar gibi abi. Çık anlat, çık anlat. Ya bir de ucuz. Bir şeyi yok yani, maliyeti yok. Yani mikrofon yeterli oluyor.
Ekmek istemez, su istemez diyorsun.
Yok abi, ışık derdi yok, şey derdi, dekor derdi yok. Yayılsın ki daha fazla insan çıksın. Ya sektör olmadan abi yani kazanacağımız paralar çok az. Yani hep devamlı ben söyledim bunu. Böyle söylediğim için de zaten şey oldum, sıkıntılı adam oldum ben.
Bu sektörde veya sektör dışında, buradan açık açık söylüyorum. Ve diyorum ki hiçbir Allah'ın kulu bana, bırakın hele yüz yüze bırakın. O face to face diyorum ya, geçtim onu. Beni 70 milyon insanın önüne, sen ruhsuzsun, geri zekalısın, sen de adam mısın?
Yani bir kişinin, yani benim ünlü olmamla, Doğu'nun, Hasan'ın ünlü olmasıyla bu iş olmayacak abi. Yani çok fazla insanın, 15 tane stand-up komedyenin hani Hasan'la kadar, Doğu kadar ünlü olduğunu düşün. İçerik olarak da farklı olduğunu düşün. O zaman çok daha başka bir şey olabilir. Yani hem fikir açısından, hem setler, hem içerik, hem mizah açısından.
Senin biraz daha o zaman mizah anlayışın yani şey, komünist, komin. Yani hani benim şakam değil, bizim şakamız gibi mi?
Alakası yok. Yani demek ki hiç dinlememişsin beni.
Ya öyle anladım, hani böyle daha hani beraber yapalım istiyorsun. Hani hep beraber
ya
olsun.
Ya beraber herkesin... değil de kalabalık olsun, sektör olsun istiyorum abi ya açıkçası. Yani 30 tane komedi olduğu zaman.
Bu arada senin söylediğine yakın bir şey şu anda galiba Tuz Biber'de yapılıyor.
Evet evet, hani aynı arkadaşlarımız zaten bizim hani. Hep...
Böyle hani bu işlerle alakası olmayan insanların da adını kapıda yazdırıp.
Aynen.
Çıkıp böyle 5 dakika falan. Sen öyle bir şey olması taraftarıydın galiba daha çok.
Yani evet abi ya, biraz yani yayılması, daha fazla insanın bunu heveslenmesi.
Başka bir komedi kulüp çıksın, başka bir tane daha çıksın, böyle bir ekipler çıksın falan gibi.
Çıksın ki ben de belgesel çekmek zorunda kalmayayım yani bunları.
Niye abi, o işi de çok iyi yapıyorsun bence ya. Ben şey, Atatürk'e benzeyen adamı çok sevdim. Şeyi çok, neydi o, Mesih.
Hasan Mezarcı.
Hasan Mesai'yi bayağı beğenmiştim. Ya adamı çok sevmiştim de sonra bana anlatınca.
Ya stand-up'ta biraz sert bir şeyler söylemen lazım galiba abi. Belgeselde arka planda görünüyorsun ya.
Söylüyorum aslında ben çok sert şeyler de, video olarak çekmiyoruz ki bunları, koymuyoruz yani. Çünkü bir de o videoyu koyduğun zaman o şakayı bir daha yapamazsın. Yani bu şey gibi değil. Hani şarkı gibi olmuyor ya. İstediğim yerde bir kez daha söylerim olmuyor. Yani onu...
Valla aslında yapıyorlar ya. Türkiye'de stand-upçılar genelde... Yani çok uzun süre aynı materyalle gidiyorlar zaten. Televizyonda da yapsa tekrar onu yani sahnede falan yapıyor. Sen herhalde ahlaki olarak onu doğru bulmuyorsun.
Yok
yani.
Yok abi ya, ben...
Videoda bir kere bir şey yaptıysam onu bir daha sahnede anlatma gereği duymuyorum gibi bir şey herhalde.
Ya senin. Ben şeye çok üzülüyorum bu bağlamda. Deniz Anlı Temiz var. Tanıyorsun
abi. Tabii tabii, beni ilk sahneye çıkaran adam o. Yani ben ilk ona yazmıştım.
Abi çok çok kaliteli şakaları var ama hala aynı şakaları yapıyor. Yani bir yenilemedi setini adam yani. Ya niye yenilemiyor bilmiyorum. Ama mesela o Louis C.K.'nin anlattığı işte hani o seti her sene sıfırdan silip yepyeni bir set yazma. Yeni bir materyal niye koymuyor yani? Öyle bir konuşmanız oldu mu sizin onunla?
Yani bizim öyle bir konuşmamız olmadı. Kendisinin tercihidir abi, ya da yönelimi mi diye bilmiyorum yani.
Cinsel yönelim. Cinsel yönelim olarak hep eski şakaları.
Deniz Alın Temiz aynı şakalarla mı doğmuş diyorsun sen?
Ben öyle bir şey demiyorum.
O doğuştan gelen şakaları gibi.
Ya abi şey çok keyifli ya. Mesela benim Adana setim var abi bir tane. Yani hala orada yaşadığım için biraz ben mesela öyle görüyorum. Yani zenciler birbirine nigger diyebildiği için ben de Adana'da yaşadığım için Adana şakası yapabilirim gibi geldi bana. Ya oynaması çok keyifli abi ya. Yani gittiğim şehirlerin hepsinde çalıştı. Yani böyle böyle bir set değil. Hani çok iyi yazdım falan diye değil de çok komik oluyor oğlum. Yani oynaması çok keyifli. Bu keyif işte bir noktadan sonra yeni bir şey yazmana da engel oluyor. Devamlı onun altına sığınıyorsun mesela. Bir şaka yapıyorsun, yazdığın şaka. Gülünmüyor mu? Yapıştır Adana'yı hemen.
Ama şey abi gibi. Bir sene yapıştırırsın, iki sene yapıştırırsın. Yani artık mizah da o kadar hızlı evrilen bir şey ki. Yani çok çabuk tüketiliyor. Dinamikler de çabuk değişiyor. Twitter'da bilmem neydi. Hemen bir yerde yayınlanıyor. Bir yerde bildik,
ya bu arada yani. Yani stand-upçı setini sürekli değiştirmeli mi? Her sene yenilemeli mi? Bu Amerika'da falan da tartışılan bir şey. Yani bütün stand-upçılar her sene bütün setini atıp tekrar baştan bir şey yazmıyor. Yani bu yöntemi kullananlar var. Mesela bir de Jerry Seinfeld gibi 20 yıl aynı şeyi yapan insanlar.
Abi o heriften aşırı tiksiniyorum. Özellikle bu Louis C.K.'nin olayındaki tavrından ötürü.
Abi yani tiksiniyorsun da adam Amerika'da özel jetiyle geziyor. Yani demek ki çalışan bir şey var ki adam.
O zaman o zaman şöyle bir görsel mi hazırlanmalı diyorsun sen? İşte her sene setini yenileyen, hep aynı seti kullanan diye. Hani böyle veresiye veren ve borç veren gibi.
Öyle ya bir görsel hazırlayıp. Her sene yenilediğin şey de iyi olacak diye bir şey yok. Yani Louis C.K.'nin de bazı gösterileri şey yani hep aynı standartta gitmiyor. Yani düşüyor çıkıyor. Ya biraz yaptığın şeye bakışınla alakalı abi. Yani adam yenilemek istemezse ona bir şey diyemezsin yani. Ama şey tercihin olabilir. Yani ben bir daha izlemem abi yani biliyorum ne olduğunu deyip bir daha izlemeyebilirsin.
Abi stand-upçı burada var. Biz atıp tutuyoruz.
Biz seyirciyiz adam. Oğlum. Yani seyirci olarak. Ama tabii evet. Bir de stand-upçı yani şey abi hani Türkiye'de çoğu stand-upçının stand-up'a başlama motivasyonu şey gibi abi. Mesela izliyorlar stand-upçıları ve şey diyorlar. Ben de bu kadar komik değilim.
Şu şey gibi değil mi? Bir müthiş seti olan bir adam vardı. Evet. Onun gibi mi? Hani hiç gülünmüyor. Hani aşırı gülünmüyor yani böyle.
Oğlum nereye stand-upçı izliyorsun. Kadın mesela 4-5 tane bir açık mikrofona gidiyorsun. 4 kişi çıkıyor. Gülmüyorsun ve şey diyorsun. Ben de bu kadar komik değilim abi. Ben de çıkarım ve kimse gülmez. Bu başarıysa yani. Kimsenin gülmeyeceği evet. Materyal bende de var diyorsun.
Kadınlar sahnedeki adamdan etkilenir gibi. Hemen de bir sahneye çıkayım ineyim gibi bir tavrı mı?
Abi tabii öyle. Yani sahneye çıktığın zaman mutlaka bir şeyler düşer mantığı var abi.
Ya yani, evet
bir, doğru. Bir gülüm gel.
Ondan yani iyiden seker bana düşer. İyiye 4 kişi düşer. Ondan biri seker benim önüme düşer. Ben yapıştırırım.
İşe başladık, gelen giden yok, günü yazıladık. Piyasak kötü, borçlular kaçtı, alacaklılar kapıda yattı.
Yavuz peki sen stand-up'a gönül verdin madem. Sence cehalet içeriyor mu yani stand-up? Ya, yani şeye göre, cahile göre içeriyor, ben onu anladım. Ben kararsızım, henüz kararımı vermedim. Senin de fikrini duymak istiyorum. Yani sence stand-up cehalet midir?
Vallahi %100 cehalettir abi ya.
Teşekkür ediyorum kardeşim.
Yani Orta Doğu'da özellikle bunu yapmaya kalkışmak süper bir cehalet. Mesela biraz önce söylediniz ya, yani setini her zaman değiştirmek zorunda mı bilmem ne mi? Ya biz büyük şehirlerde falan yeni yeni yapmaya başladık açıkçası. Hani Ankara'da, İstanbul'da. Çıkacak çok yer olursa aslında bakarsan hani paramız mesela ben... çıkayım Ankara'ya gideyim, oradan İstanbul'a gideyim, bir sürü açık mikrofonla çıkayım, sonra gösteriler olsun. Ben her sene değiştiririm. Fakat öyle bir ortam yok. Yani zaten maske falan bir de şey oldu.
Kardeşim bu paraya bu kadar diyorsun sen.
Yani vallahi abi bir de ben 8 senedir yapıyorum. İşte 3 saatim var aslında benim. Ben de kafamda şey kurdum böyle yani sıkılıyordum. Hani dedim ki 45 veririm yani böyle bir şey yaparım falan diye düşünüyordum. Veremedim onu işte yani olmadı. Ya benim kendi cehaletim mesela bu işe başlamamdaki cehaletim. Ben çekiyorum. Aşağı yazıyorum. Kimse çekmiyor. O zaman çıkayım anlatayım. Yani böyle bir cehalet.
Yani sen şu an peki stand-up, Türkiye'nin stand-up'ı, yani Türkiye'deki stand-upçılara ve Türkiye'deki stand-up dinamiği hakkında ne düşünüyorsun? Yani senin mesela yaptığın stand-up'ta nasıl bir dinamik var? Bundan memnun musun? Hı-hı. Ve makarna yer misin?
Salçalı mı?
Salçalı.
Varoş. Vallahi abi başıma bir şey gelmeyecekse Cem Yılmaz'a gülmüyorum artık.
Cem Yılmaz'a.
Evet, gülmüyorum artık yani. Başıma bir şey gelmeyecekse tekrar etmek isterim.
Bir dönem gülüyordun ama.
Yok, hiç şeyim olmadı ya.
Onu yumuşatmak için mi öyle söyledin? Artık gülmüyorum ama eskiden iyiydi.
Yani... Yani. Yumuşadığı kadar diye düşündüm ya benim.
Abi Cem Yılmaz Twitter kullanmaya başladıktan sonra bitti bence. Yani öncesinde ben hala saygım vardı ama Twitter'da o gülen emojilerle bir şey atmaya başladıktan sonra.
Ama bu işin doğasında yok mu abi? Yani sonuçta mizah da böyle bir insanın mizah anlayışı da zamanla böyle yaşlanıyor yani.
Evet.
Çok garip gelmiyor bana. Hani şu an çok komik gelen şeyler de bize belki bundan 15 sene sonra falan ulan ne saçma şeylere gülmüşüz falan diyeceğiz herhalde. Öyle bir ya şey işte ya mizah zaten.
Onun olması gerekiyor mizahşörde bence. Çünkü yani hala kendinin komik olduğunu iddia ediyorsa bir insan çok büyük sıkıntı var abi. Bir belli bir yaşa gelip de ben hala komiyim diye bir iddian varsa bayağı büyük sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Yani
evet Cem Yılmaz'da ama şey böyle yaşlandıkça ben komiyim iddiası daha da güçlendi.
Eskiden daha da güçlendi, kemikleşti.
Bu kadar şey yapmıyordu. Ya bu kadar üstüne düşmüyordu mesela. Zaten biliyordu ya.
Evet.
Ama şimdi mesela yaşlandıkça komik olduğunu vurgulamaya çalışıyor. O biraz böyle dediğin gibi biraz yaşlılıkla beraber gelen bir sıkıntı herhalde.
Ya bir de ben şunu düşünüyorum. Mizah Türkiye'de şöyle bir evrim geçirdi. Cem Yılmaz o evrime...
Adama sorduk biz konuşuyoruz.
Abi, gerçekten ne olur,
devam edin abi.
Yavuz şuradan bir çay alıp gelir misin ya?
Seve seve hemen gelirim.
Konuğa yapılan muameleye bak.
Şu konuda düşüncemi söyleyeyim. Yavuz'a ne düşündüğünü sormak istiyorum bununla ilgili. Çünkü Yavuz bunu yapıyor. Yavuz'un setlerinde bu var. Türkiye'de stand-up kendini eziklemeye evrildi. Yani nasıl diyeyim, perişanlığa, hani kendi perişanlığını anlatıp ona gülmeye evrildi. Cem Yılmaz buna uyum sağlayamadı. Çünkü Cem Yılmaz çok para kazandı, işte zengin oldu, Porsche'lara binmeye başladı falan. Yani o şeyden çıktı, hani o yani ilk başta Cem Yılmaz işte ne kadar piçim zekiyim dinamiğini kullanıyordu. Sonra işte tespit dinamiğine geçti, işte Türkiye'deki bilmem ne insan tipleri tespiti, yani oradan devam etti. Ama şu an Türkiye'de yapılan stand-up'ın çoğuna baktığın zaman ben ve onlar var. Yani ben şöyle şöyle şöyle perişanım, orada şöyle şöyle bir olay oluyordu falan gibi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani böyle bunu yapıyorsun galiba, hani birçok setinde, birçok şakanda var.
Evet abi. Ya o abi şöyle bir şey, ben kendi fikrim olarak şunu söyleyeyim. Yani Cem Yılmaz'ın da, Yılmaz Erdoğan'ın da, Acun Ilıcalı da stand-up komedyenidir bu arada.
Öyle mi?
Tabii tabii, kendisi ilk stand-up'la başlamıştı. Daha Adana'ya falan gelmişti, ben izlemiştim hatta. Hatta o dönem sahnede video göstermek, işte ses şakaları yapmak, başka bir şey anlatmak falan. İlk Acun Ilıcalı yapmıştı bunu.
Wow.
Yani video gösterme mevzusunu. Abi ben kendince şunu düşünüyorum yani... Suçlu bulmak veya da haksız yere çıkarmak falan, bok atmak falan gibi olmasın. Türk sineması adına attıkları adımlar çok güzel abi. Yani 10 adım attılarsa yani Türk mizahını 10 adım geriye götürdüler. Bunun sebebi de performansı bırakmaları abi. Yani Seinfeld denen adam sevmeyebilirsin, Chappelle'i sevmeyebilirsin. Ama bu adamlar hala sahneye çıkan, sürekli sahneye çıkan adamlar. Hani özünde aslında bu iş stand-up komedyeniydi ya bunlar. Performansı bıraktıktan sonra abi bir... şey oldu orada, bir boşluk var. Şimdi ya usta kafasına giriliyor bu coğrafyada ya da böyle bir hani bu taht benim niyeyse. Yani öyle bir şeye giriyorlar.
Evet.
Bu da yanlış tabii ki de. Yani bunu girmemek lazım. İşte açık mikrofona çıkmak, hani ara sıra bir yerlerde rezil olmak lazım abi. O yüzden açık mikrofon bunun yüzden en güzel şeylerden bir tanesi. Çünkü her yaptığın şakaya gülünmüyor abi orada. Ben de mesela çıktığım zaman sürekli bana gülünmedi. Gülünmediği zamanlar da oldu. Onlar seni çok tetikliyor. Fakat bu adamları tetikleyecek bir şey kalmadı artık. Çevrelerinde sürekli ne yapsa vay çok iyi olmuş diyen adamlar var.
Aynen.
Şimdi buraya sokuyorsun abi adamları. Sonra da bir şey tanıtmak için stand-up yaptığın zaman o böyle artık yavan bir tat veriyor. Ya biz mesela çoğu zaman çağırdık. Yani işte abileri gelin buyurun izleyin falan diye. Yani bir yerinizde paylaşmayın, tweet atmayın. Yani gerek yok. Gelin abi gizlice bakın izleyin. Ara sıra siz de çıkın mesela. Kimseye haber vermeyin. Yani bunu denemektir. Bu bir yoldur. Onu bıraktıktan sonra abi...
çok
sonra
güzel olmuş var ya. Yapmazlar ama işte.
Ya işte şöyle görülüyor abi. Açık mikrofona mı çıkacağım artık ben? Hayır abi, böyle bir şeye düşünmemen gerekiyor yani. Orayı bir aşağı platform olarak görüyor. Oysa ki çıktığın yer orası. Oraya devamlı uğraman gereken bir yer orası abi. Yani günlük yazı basacakmışın gibi düşün. Devlet kurumu olarak.
Bakalım sen uğrayacaksın mı kardeşim?
Ben uğrayacağım abi. Uğramazsam eğer işte podcast, eğer uğramazsam böyle podcastlere konu olurum abi.
Oo, sert bir mesaj geldi.
Çıkmam lazım abi. Rezil olmam lazım. Yani bu çünkü...
Ya peki mesela dediğin gibi çıksa da, açık mikrofona çıksa ve orada da komik olmasa bu Cem Yılmaz'a ne katacak ki? Bir şey katmayacak ki.
Abi yani... sürekli çıkarsan komik olmama gibi durumun yok abi ya. Çünkü o seni hayvan gibi eğitiyor. Yani stand-up seyircisinin...
Sen bundan koptuğunu düşünüyorsun sen. Evet, yani artık o reaksiyondan koptuğunu düşünüyorsun.
Kesinlikle abi. Bu...
Zaten Twitter'da da yazdı yani. Ben kendi kitleme mizahımı yapıyorum diyor. Bir sürü adam seni eleştiriyor. Gülmüyor, bilmem ne yapmıyor. Hiç... Onları görmek istemiyor herif o kitleyi.
Abi işte o en büyük hata. Ona düşmemek lazım. Yani o hataya ben düşersem ben de sıçtım abi. Şey olarak işte bu seni tetikleyen şey aslında hani gülmüyorlar ya. Yani açık mikrofonun seyircisinde de şöyle güzel bir şey var abi. Yani ya gülüyorlar ya gülmüyorlar. Kimse seni desteklemek için gülmüyor abi. Benim en yakın arkadaşım da geldi. Ya gülüyorlar ya gülmüyorlar. Bu kadar abi. Yani net. Yani kimse seni ay Cem Yılmaz falan diye gülmüyor abi. Ay dur canı sıkılmasın, morali bozulmasın diye öyle bir şey yok. Ya zaten yarı loş bir ortam var. Yani ben gerçi açıyorum ışıkları falan da. Hani en azından işte o büyük abilerin sahnelerinde full karanlık. Yani kim gülüyor, nasıl gülüyor, ne oluyor, ne bitiyor falan. Açık mikrofon bu yüzden çok önemli. Yani görüyorsun oğlum direkt yani test seyirci mi deniyordu ona? Ne deniyordu bilmiyorum. Hatırlamadım şimdi. Gülüyorlar pilot veya seyirci. Gülmüyorlar. Pilot aynen. Ay yaşa. Pilot seyirci. Bu çok önemli abi. Sonra sinemaya daldılar. Mesela onlar da dönemleri gereği diye düşünüyorum. Herhalde o dönem Türk sinemasında böyle bir coşma vardı. Hani o dönemin YouTube'u oydu galiba herhalde ki. İçerik üretelim, bir şeyler yapalım, evet. Değişik şeyler yapalım. Evet. İşte fantastik hikayeler yapalım. Tamam yap kanka da yani ama mesela sahneye çıktığın zaman sahnede kaydettiğin gösteriyi sinemaya koyduğun zaman hayvan gibi izleniyor. Şimdi elinde böyle bir data var. Bu datayı geçip onun yerine uzaydan insan getirmek, uzayla ilgili şakalar yapmak bana biraz stratejik olarak doğru gelmiyor. Yılmaz ya Erdoğan bu desen...
Şey çok ilginç ya. Yani mesela çok izlendi o. Sinema salonunda stand-up göstermek dünyada var mı ya bunun örneği? Amerika'da falan.
Vallahi
çok garip bir şey değil mi?
İşte Netflix falan var. HBO'ya falan yapıyorlar abi. Yani çektikleri gösteri kanala falan
yok, yayınlıyorlar. Yok sinemaya. Yani. Mesela bilet alıp sinemada yok. Stand-up izlemek.
Yani yok.
Perdeden stand-up izlemek garip bir şey değil mi ya?
Abi benim bildiğim yok. Yani garip ama yok, bir bakıldığı zaman. Yok yani. Yalan da olmasın şimdi cahil cahil konuşacaksak eğer. Bilgim yok.
Ben hiç duymadım. Ben hiç duymadım öyle bir şey. Ben de haberim yok. Abi benim zaten haberim olmasın normalde.
Tiyatroyu da kamerayla çeksinler. Millet onu da sinemada izlesin o zaman. Niye tiyatro yapılıyor ki? Adamları her akşam aynı şeyi oynatıyorsunuz.
Çekin abi şeyi. Şu an bir nevi o yapılıyor abi işte. Netflix mesela Berkun Oya'nın eskiden ne güzel bir Crack diye bir topluluğu vardı. Sinema gibi tiyatro oynuyordu adam. Arada cam vardı. Kulaklıkla dinliyordun sahneyi. Sahneden gelen her sesi duyuyordun ya böyle çıtır çıtır sesler bile nefes alışverişi bile duyuyordun. Kimse büyük oynamıyordu. Sinema izler gibi canlı bir oyun izliyordun. Şimdi adam o Crack Santral'de kapatıldı bilmem ne oldu işte alkol yasaklandı falan. Her şu an Netflix'e bir başkadır yaptı. Bütün o tiyatrocu ekip orada çıktılar oynadılar ve çok da güzel bir iş oldu. Yani şu an aslında tiyatro izliyoruz bir nevi tiyatro izliyoruz.
Ya sadece. Türkiye'deki stand-up biraz bu şey gibi hani Amerika'dan gelen stand-up gibi olmadı bu. Yani Amerika'da stand-up diye bir şey var. Hadi biz de bunun benzerini yapalım gibi olmadı. Zaten Cem Yılmaz'ın yaptığı şey gibi oldu ya.
Evet,
ya
evet,
kimse
öyle.
Burada stand-up'ın ne olduğunu bilmiyordu zaten burada.
Evet.
Dolayısıyla Cem Yılmaz'ın yaptığı şey onun üstüne yapıştı. Herkes zaten bir dönem böyle küçük Cem Yılmaz'lar çıkmıştı hatırlıyor musun?
Yani evet evet. Birebir evet
aynı tarzda.
Sakalı bırakan çıkıyordu sahneye.
Ya sakalı değil ama konuşma tarzı, yaptığı espriler falan. Hatta kesinlikle. Yeteneksizsinize falan da çok çıktı o tiplerden falan. Dolayısıyla aslında sakat doğdu. Yani stand-up Türkiye'de sakat doğduğu için böyle sakat gidiyor. Oğlum, Cem Yılmaz da aslında Cem Yılmaz üçümüzden de yani üçümüzü toplasam belki bizden hepimizden daha parlak bir adam. Komedi kesinlikle. Olarak, zeka olarak bence. Ama o şöyle bir şey oldu. Adam gerçekten iyi kaptırdı. Arabalara binmeye başladı. Yani. İyi evlerde yaşamaya başladı ve gerçekten para akmaya başladı. Şimdi sana bu kadar para gelirken çok oynayamazsın abi. Yani çok yeni şeyler deneyemezsin. Yani kendini yenilemen çok zor yani. Çalışan para bir fabrika
var. Para adamı bozdu diyebilir miyiz o zaman?
Denebilir. Yani paranın şöyle bozdu. Adam şey yapmak istemedi. Ona çomak sokmak istemedi. O tekere. Hmm. Yani para hani şöyle. Paradan bozulmadı adam ama parayı kaybetmekten korkmaktan bozuldu. Belki o gelecek de, para. Belki.
Yani buradan anladığım kadarıyla senin şu an Yavuz'a önerin abi ne kadar para kazanırsan kazan Clio sembol dışında araba olmasın.
Evet abi aynen.
Eyüp'ten ayrılma, maksimum Kağıthane'ye taşın.
Aynen ve... Eyüp'ten ayrılabilirsin ama hani şey değil. Göktürk'te Kemer Country değil abi.
Orası ve yaşadığın evde mutlaka bir odasında rutubet olsun ve sen orada yat. Yani bu ya dinamikleri abi, sağlarsan her zaman komik olursun. Yoksa podcastlere konu olursun kardeşim.
Ya şu şeye aşırı katılıyorum ya. Yani hakikaten yıllardır belki de aradığım cümle oymuş. Sakat doğdu olayı çok doğru abi ya. Aşırı doğru yani bu... Şöyle de söyleyeyim. Yani bu bir iddiaysa da iddia, cahilce bir açıklamaysa da cahilce bir açıklama. Cem Yılmaz çok daha fazla paralar kazanabilirdi abi. İnanılmaz paralar kazanabilirdi. Hani öyle böyle değil. Sadece yapması gereken şey yani bu kadar komedi oyuncusuna destek vermek yerine komedi yapan stand-up komedyenlerine böyle bir el verse büyük bir abi. Hani Dave Chappelle gibi bir adam olacaktı belki de bizim gözümüzde. Ben şeyi de şuna biraz katılıyorum. Evet, para insanı değiştiriyor. Fakat kimseye haber vermeden de bir yerlere çıkabilirdi bu adam. Devam edebilirdi açık mikrofonlara, şunlara, bunlara. Destek olabilirdi en azından. Hani tweet'ten gene bahsetmiyorum. Story atsın, bir şey yapsın. Ki zaten o dönemler öyle bir şeyler de yoktu. Yani açık mikrofona küçücük yapabileceği bir şey. Burada bunlar dönsün diyebileceği bir şey. Ona şu an çok çok daha büyük bir para, çok daha büyük bir saygı getirecekken şu an öyle bir durum olmadı. Çünkü kendini yani rezil, kendine sıkma mevzusunu da şöyle anlatayım abi. Bu benim ilk başlarda yaptığım bir şey değildi. İşte bu boşluktan doğan, işte sakat doğandan dolayı sahneye çıkan adama ya böyle işte Cem Yılmaz gibi mi anlatacaksın? Bir şey mi olacak? Bilmem ne mi olacak? Bir de korkuyorlar abi. Yani sahneye çıkan adamdan ne olacak şimdi? Çünkü beklentisi şu. Doğaçlama tiyatro mu yapacak? Hayır. Tiyatro mu yapacak? Hayır, o da yok. Stand-up yapacak. Stand-up deyince kim var? Cem Yılmaz. O zaman Cem Yılmaz gibi mi yapacak? Kafa böyle bir gidiyor. Ve düşman olarak görmeye başlıyor bir noktadan sonra. Yani 8 yıldır yapıyorum, hep aynı şey oluyor abi. Bu kim şimdi, düşman, Allah falan. Bir de ben tanınmıyorum. Öyle bir şeyim de var. Kendime sıkıyorum ki yani tamamıyla maymun zihniyetiyle yani. Bak bu kendisine sıkıyor kafasına. Yani düşman değil. Bak kendi rezilliğiyle elenebiliyor. Mevzu bu aslında amına koyayım. Yani ben full böyle şeyler de yapmamaya çalışıyorum ama... işin güzel yanı da o. Yani rezillik, zaten rezillik içindeyim abi.
Ya sen yani, şey diyorsun yani... Ben orada özgüvenli bir pozda takılsam, kendine güvenen bir şekilde anlatsam bu sefer adam bana hepten düşman olacak.
Evet. Aynen.
Abi bizde ilk başta kendi rezilliğini anlatman gerekiyor seyirciye ki seni benimsesin yani ben, ve seninle empati yapabilsin.
Ben hepinizden daha aşağıdayım. Ben hepinizden daha aşağılığım. Abi, beni daha fazla aşağılamayın.
Ben de oradayım gibi. Yani çünkü gerçekten toplum iyice zaman içinde hani perişanlık arttığı için ülkede. Bu bağlamda hani stand-upçının da ilk çıkışında bir ben de perişanımı vermesi gerekiyor. Mesela Doğu Demirkol full perişanlık abi, adam perişanlık anlatıyor işte. O mesela yani gitmiş şey çekmiş, bir tane film neydi o, Ahlat Ağacı'nı çekerken ki perişanlıkları, yürümesi saatlerce. İzlediniz mi siz onun setleri bilmiyorum ama.
İzlemedim.
Güzeldi yani, anlatıyor ama perişanlık anlatıyor. Sen de biraz o yüzden anlatıyorsun yani, hem karşıdaki insan kabullensin, korkmasın. Düşman evet, bellemesin.
Abi korkudan sonra düşman belletmesi çok yani ilginç geldi. Gittiğim her şehirde böyle bir şey oldu. Korkuyor senden sahneye çıktığın anda. Çünkü ne yapacağını bilmiyor abi. Şimdi işte Cem Yılmaz'dır, Yılmaz Erdoğan'dır. Bu adamlar da böyle alıştırmadığı için. Yani böyle açık mikrofon kuralım. Yani bu da yeni bir fikir de değil amına koyayım ya, anladın mı? Hani açık mikrofon olsun, buradan çıksınlar. Ne bokuyorsa yesinler. Ben arada geleceğim desin mesela. Yani o bile yeterli olacaktı zaten. Hani bu kadar tiyatroya, sinemaya, oyunculara, komedi oyuncularına destek vermek... Güzel bir şey evet, ama bir de hani ham bununla uğraşan adam, yani tamamıyla derdi oyunculuk olmayan, stand-up yapmak isteyen insanlara hiçbir şekilde sırt çevrildiği zaman şimdi seyirci de korkuyor abi. Korktuktan sonra da seni hemen düşman belliyor. Yani korkup tırsma, geriye çekme yok seni. Yani Cem Yılmaz'dan şeyi var yani, ulan ya Cem Yılmaz gibi ol ya da olma gibi bir hale götürüyor seni.
Muhasebede hesaplar kırık, gelir hanesi boş kaldı artık. Giderler attı, bütçe iflasta, tek çare kaldı oynamak artık. Oyna kardeş, oyna benimle, gel gidelim seninle uzakta değme. Oyna kardeş, oyna benimle, gel gidelim seninle uzakta değme. Kriz geçse, açılsa işler birden.
Yani stand-up'ta hani stand-up'a şey diye başlamıştın ya, hani çek video fikri olarak düşünüyorum ama çekemiyorum gibi bir şey demiştin ya. O çektiğin videoları ben bayağı beğeniyordum bu arada, onu söyleyeyim. Şu an ismini vermek istemediğimiz bir kanalda özellikle...
Ya oğlum Kalt da ya.
Kalt. Biz Yavuz'la o dönemlerden tanışıyoruz. Kalt'ın müdürüyle o dönem aynı yerde çalışıyorduk. Bu tışhaneyi beraber yapıyorduk vesaire. Sonra Kalt oluşumu Yavuz'un şeyiyle başladı işte. Yavuz böyle bir proje sundu Ozan'a. Ben hiç sallamadım. Abi öyle saçma şey mi olur? Dedektif ne amına koyayım? Türkiye'de dedektif mi var gibi bir tavır sergiledim.
Oğlum o babam lan, babam. Vallahi belamı versin ki babamın taklidini yapıyordum ben orada. Yani oyunculuk oyunculuk yok. Ya babam böyle bir insan abi benim. Hani tamam iyi. Yani bir şeyi yok. Hani geriyor mu, bağıracak mı, bağırmayacak mı? Hiçbir zaman anlayamıyorsun abi adamı yani.
Ya o oradaki zaten senin o hani böyle çok dikkatli dinleyip hiçbir tepki vermeyen oyunculuk zaten herhalde onu götüren şey.
Full babam yani.
Bir sürü bir şeyler oluyor. Oğlum ne saçma sapan şeyler yapıyorsunuz lan falan diyecekmiş gibi bir tip varken, iyi güzel bravo. Sen ne yaptın falan deyip yandaki, hani hiç iyi mi kötü mü yapılan şey, olumlu mu olumsuz mu? Bir tepki yok. Onunla ilgili yorumlar vardı şeyde.
Evet.
Ben ya geçen de yine hatırlamak için baktım tekrar. Ona takılmışlar yani. O oyunculuk falan bayağı iyi yani.
Oğlum babama diyorum ki stand-up yapacağım diyorum. Hani böyle bir karar aldım kendimce. Ne kadar süre diyor, tamam mı? Hani...
Çok iyi.
Abi sorulacak soru bu mu hakikaten yani? Bir... Allah Allah.
Ne kadar süre?
Hani tüm her şeyi
şaşırıyor. 45 dakikalık yani. Setim var abi.
Hani ne kadar süre, ne olacak falan. Hani bir adamın kafası çok acayip. Yani biz zaten karşılaştığımızda da yani yolda molda Adana'dayken hani el sıkışıyordu benimle falan. Garip bir ciddiyet var ama hani anlamıyorum hani ne gerek var bu ciddiyete dediğim bir ciddiyette. Hani dedektif de o yüzden öyle çıktı yani tamamıyla.
Ya sen şu an mesela şu yaşında bile hala çözemiyor musun babanın tepkilerini?
Artık çözüyorum yani yeni. Şimdi ben de 30 yaşıma geldim.
Hani ya ifade edemiyor herhalde. Her doğulu gibi duygularını ifade etmeyle ilgili sıkıntıları var.
Tabii canım ya abi. Zaten işte hani görüşü gereği bunlar müsaade edilmiyor yani.
Görüş kesinlikle yani görüşü gereği. Ya benim babamın mesela tam tersi bir görüşü var ama o da aynı şekilde doğulu olduğu için o da asla duygularını ifade etmiyor. Mesela bana hani sevgi gösterme... yani hala mesela geçen yanındaydım. Vurdu. Yani durduk yere kafama vurdu. Ben yani sevmiş orada o şekilde.
Evet.
Ama sen öyle, sende de öyle bir his oluyor ya.
Beni görünce bir dövesin geliyor mu?
ben de monitöre vuruyordum az kalsın.
Niye?
Bir de oğlum sen 40 yaşındasın artık ya. Baban şeyin idrakına varamadım artık yani, bu artık bir adam oldu yani, artık benim çocuğum değil. Vurmak
ya
falan.
Onun idrakına varamıyorlar abi. Kim var varıyor, hangi ebeveyn çocuğuna sen büyüdün demiş Türkiye'de. Yani bizde bireylik gibi bir durum olmadığı için yani her zaman çocuğusun onun. Yani bizim çocuk geldi, çocuk gitti, 70 yaşında hala çocuğusun.
Bir de şey olmadığı için hani yanında bir karın yok, elinde çocukların yok falan. Liseye giden adam gibi bir şeysin yani. Teknik olarak evet, pek evet. Bir farkın yok.
Hani yani hatta
bir hayat bana... bir hayat kuramamışsın yani kendine.
Abi bunu ya bu hayat değil mi? Ben bunu anlamıyorum yani. Yani öğrencilik modundan çıkamadın deniyor bana. Bu bir hayat olamaz mı yani? Hani öğrencilik, kendine bir hayat kur. Kurdum, böyle kurdum. Yok, kendine bir hayat kur. Nereye kadar? Neyse konuya geçelim. Yolda odaklanalım.
Oğlum ben senin ailenle yaşadığın problemi ben de yaşıyordum bu arada. Şöyle bir şey oldu. Hani ne zaman, nereye kadar? Şeyden sonra kesildi biliyor musun? Hasan Mezarcı'yı yaptım abi. O böyle bir trend videolar listesinde bir numara oldu, tamam mı? Yani şeyle bir şey oldu babamda da. Tamam. Heh. Oğlum babam, annem memur benim, tamam mı? Memur olduğu için belge istiyor abi. Böyle bir belge. Mesela evet. Tarım Bakanlığından, işte Türk Silahlı Kuvvetleri'nden şey diyecek. Yavuz Günal komiktir. Bu böyle. Bedirlenir işte. Ha, Yavuz komik biriymiş. Çünkü bir numara görünüyor orada. Yazılı bir belge var.
Bende belgecilik yok abi. Ofisi vardı benimkinin. Ofisi olmadığı için ben her zaman öğrenci modundayım onun için. Yani asla. Bir ara çok istiyordum aslında dükkan açmayı. Ama sadece bir dükkan açmayı istiyordum. Yani dükkan olsun, plastik sandalye bir tane. Ve bir de mutlaka çay söyleme butonu var ya, o bir...
Büroyu büro yapan bu duvardaki belgelerdir yani. Yetkili kurumdan alınmış. Hani burada büro açabilir ve işte mimarlık yapabilir. Aslında komedyenlikte de olması lazım abi. Yani herkese mesela bir yerden...
Değil mi belge?
Komedyenler odasından belge alabilmen lazım abi. Çünkü komedyenlik bir iş değil yani, anladın mı? Hani evde öyle... oturuyorsun ve komik bir şeyler... Oğlum komik bir şeyi herkes düşünüyor zaten. Yani sokakta... Yani yeri süpüren adam da komik bir şey düşünüyor ama yeri süpürmeyi bırakmıyor amına koyayım ben komik bir şey düşünüyorum şu anda diye.
Öyle bir oda var mı abi bu arada? Hani stand-upçılar odası gibi bir oda var.
BKM abi orası şu anda. Belgeni BKM'den alıyorsun şu anda. Yani
abi
Yılmaz Erdoğan'ın bıyıkları tarafından onaylanan.
Burada şöyle bir dinamik var yani. Yap ama hobi olarak yap dinamiği var ya hani. Bana da söylendi o çok fazla. Yani sen yine hani işte mühendis ol ya da ne bileyim. Mesela Yavuz'un da gizli bir mesleği var burada hani kimseyi açıklamak istemediği. Değil mi yani? Vardır kesin vardır yani. Var değil mi Yavuz?
Evet var.
Gerçekten olduğun bir şey vardır yani.
Gizli meslek ne abi? Kuyer mi adam?
Yok abi resim öğretmenliği mezunuyum ben. Altın bilezik.
Altın bileziğin var mı gerçekten?
Ya hiçbir şey olmazsa hakikaten hani halkımız hiçbir şekilde beni kabul etmezse KPSS'ye girip resim öğretmenliği olabilirim. Öğretmeni olabilirim çok pardon.
İyi. Ya bundan çok şey abi. Bahsediyordu bu arada. Louis C.K. bahsediyordu. Yani o da çok geç patladı ya. Yani başarısız bir komedyenden başarılı bir komedyene evrildi ya.
Evet.
Ya o süreçte şey diyor adam. Çok uzun süre denedim. Artık iş gücüne de katılamam. Ya öyle bir noktadayım ki bir yere gidip çalışabilecek durumda da değilim.
Evet, evet.
Bunu da yapamıyorum. Gerçekten hani bu işleri böyle çok uzun deneyince ya iş gücüne katılmak falan da ben bir ara stand-up denedim ama şimdi artık masa başı işe geçtim falan zor yani.
Yani evet benim artık futbolcu olmam, marangoz olmam çok zor.
Futbolcu evet.
Ama işte mesela bu yine altın bilezik olayı geçerli bizim ülkede. Yani şöyle geçerli mesela Caner'e bakacak olursanız. Geçen onun belgeselini izledim ben ya hakikaten.
Caner kim?
Tülin Caner'deki Caner. Kafasına bardak patlatmış. Öyle bir
oğlum
adam.
O kadar düz söyledin ki yani sanki bir tane Caner varmış gibi. Evet, şu an söyleyince şaşırdım. Yani.
Bilmiyorum başka Caner var mı? Başka Caner yok oğlum Türkiye'de.
Caner Erkin'i tanıyorum. Onu da çok kötü tanıdım abi ya. Çok yanlış oldu.
Kim Caner Erkin?
Tanıyamadım adamı ya. Böyle popçu falan zannettim. Sen ne iş yapıyorsun falan diye sordum adama.
Ben de tanımıyorum.
Caner Erkin şu an Fenerbahçe'de oynayan futbolcu bildiğim kadarıyla.
Ha, öyleymiş. Ama yani popçu gibi duruyordu. Neyse. Biz böyle karanlık gibi böyle hani loş bir ortamda oturuyorduk. Ya bir sürü ünlü insan vardı. Bir anda siktir olup gittiler bunlar tamam dışarıya mışarıya. Biz böyle iki kişi kaldık masada. Yani tanımıyorum etmiyorum. Ben de futbol oynarım ama üzerine konuşmam yani. Sen ne iş yapıyorsun diye sordu bana. Ben komedyenim yani komedyenlik stand-up falan yapıyorum dedim. Siz nerede yapıyorsun dedi. Beşiktaş'ta yapıyorum dedim. Oraya gelmem dedi. Allah Allah ne oluyor? İyi tamam abi yani. Başka nerede yapıyorsun dedi. Dedim işte Unique falan var dedim. Ankara'ya gidiyoruz falan. O dedi Unique'ye gelebilirim orası olabilir. Şimdi gayri ihtiyar olarak ben de sordum abi. Hani sen bana sorduğu için. Peki abi dedim sen neler yapıyorsun? Sen ne iş yapıyorsun? Bu böyle güldü müldü. Yani niye gülüyor onu da anlamadım yani. Ben de top oynuyorum dedi tamam mı? Aa ne güzel nerede oynuyorsun falan böyle. Ya bilmiyorum Allah belanı versin.
Of çok kötüymüş abi.
Abi
sonra... Ben Caner Erkin'i tanıdığım için şu an mesela adamın düştüğü durumu daha iyi ayıkıyorum.
Vallahi gülüyordu yani Allah'tan gülüyordu. Hani şimdi ben sonra eve gidince internete yazdım adını falan. Abo.
Adama şey gelmiştir, ilginç gelmiştir. Yani senin bu kadar olaydan bir haber olman ilginç gelmiş.
İnşallah öyle gelmiştir ya yoksa yani internete yazdığım şeyler ve gördüğüm şeyler inanılmaz vurdurabilirmiş beni yani.
Oynuyor muyum ben?
Değil misin Caner sen bana onu söyle.
Ben oynuyor muydum?
Güzel oynuyorsun herkese çok güzel.
Benim ağlamalarım yalan mıydı Tülin? Ağlamalarım yalan mıydı?
Yalan.
Yalan değil mi? Sana var ya yazıklar olsun hiç söylemiyorum.
Arkada güldüğünü...
Yazıklar olsun.
Arkada güldüğünü çok iyi biliyorum ben senin.
Şimdi bazı adamlar var. Hani adamın tek şansı. Yani başka yapabileceği bir şey. Mesela o şey falan söylüyordu onu. Deniz alnı temiz falan söylüyordu. Yani ben bir işte çalışırken yapmaya çalıştım. Olmadı. Sonra komple bütün işi gücü bıraktım. Bundan geçinmeye çalıştım falan.
Yani reisin kira gibi derdi olmadığı için hep full odaklanabiliyor. Benim de kira gibi derdim olmasa.
Ya orada biraz şey mi diyorsun sen? Süslüyor mu diyorsun olayı?
Abi para çok önemli ya. Yani çünkü abi ben ilk çıktığım zaman 8 sene önce 7,5 TL gibi bir para almıştım ben. Ne yapacağımı şaşırdım ona bakayım ya. Hani gittim onu da sarı taksiye verdim gerçi yani. Parayı ayarlamaya çalışırken kirayı ödeyeyim, onun bilmem ne yapayım. Yok şifreyi değiştirdiler, yok böyle oldu. Oradan para lazım.
Abi şu şifreyi değiştirme muhabbetini çok soruyorlar.
Evet abi sen o kanalın sorumlusuyken bir anda şifreni değiştirmişler galiba. Yani bu Türk mizahında şifre değiştirme olayı olarak... Vakay. Ondan 14 yıl sonra şifre değiştirme olayı diye kayıtlara geçen. Nasıl gerçekleşti abi? Biraz anlatsana ya. Biraz hani biz de şimdi ortak bir şey yapıyoruz ya. Hani ilk şifreyi biz acaba kim değiştirdi? şifre değiştirmek böyle biriyle evde yaşarken bir akşam kapının kilidini değiştirmek gibi bir şey mi? Evet. Adam artık giremiyor.
Evet, biraz öyle ya.
Ve biraz, camdan bakıyor böyle.
Biraz değil, net oğlum. Öyle abi. Bütün eşyaların içeride kalıyor, ne yapacağını bilemiyorsun. Tekrardan yeni düzen kurman lazım.
Bayağı can sıkıcı
bir şey. Tekrar yani. Buzdolabı al, yani. Tekrar halı al. Öf.
Ben kendi deneyimimi anlatarak sana zıplayacağım buradan.
Tamam.
Biz orada Carlton müdürüyle aynı iş yerinde çalışıyorduk. Metin yazarlığı yapıyorduk. Daha sonra işte tışhaneyi yaptık. Sonra da siz bu işe başladınız. Ben işte dedektif nedir amına koyayım gibi tepkilendim. Sonra baktım iş büyüyor. Ben de katılmaya çalıştım toplantılara. Hatta hatırlıyor musun? İlk toplantıya geldim böyle fikirler sunuyorum falan. Hep böyle bir bana dışlar bakıp dış çekim düşünmüyoruz yalnız falan diye böyle gıcık gıcık konuştunuz falan. Hatırlıyor musun onu?
İlk ben evet, hatırlıyorum bunu, gıcık konuşmadık. Sadece full dışarıdaydı senin çekimler hep. Yani dedik yani ya içeride yapalım.
Ya ne söylesem dış çekim düşünmüyoruz diyorlar. Amına koyayım bastım gittim ben. Oğlum, sinir
oğlum. Ya oğlum
sen bu adamlara ne önerdin oğlum? Savaş filmi çekelim falan mı?
Bilmiyorum ne önerdin.
Dış çekim ne bu kadar?
Ya muhtarları gezelim gibi bir fikri vardı. Bütün muhtarları gezelim. Abi dedim hani bunu yapalım. Tamam çok güzel fikir bu. Bir de şey demişti. Ben İstanbul'daki bütün leş yemek yapan yerlere gidip orada yemek yemek istiyorum. Tamam abi bu da çok güzel. Hadi yapalım. Daha bunu... 6-7 sene öncesinin fikirleri bunlar bir de. Şimdi hepsi yapıyor yani. Bakıldığı zaman böyle içerikler var. 1 saat 2 saat. Hmm. Ben de şey dedim. Yani kardeşim hani güzel söylüyorsun da dışarı çıkamıyoruz şu an. Hani öyle bir imkan yok. Tabii o dönem hassastı.
Ya yok ben gerçekten çok gömdüm projeyi. Ya ben çok gömdüm projeyi, bir de hani reklamcılık ve hani bütün bu dünyanın dışında kalmak istiyordum. Gerçekten tiksinmiştim bazı sebeplerden ötürü. İnanmıyordum. YouTube falan kanalı açmak böyle bana çok lame işler gibi geliyordu. Ben dışında kalmayı tercih ettim. Biraz da sonra dışlandım. Geri girmeye çalışınca da dışlandım. Öyle siz devam ettiniz. Sonra ben sizin bir işinizi çok eleştirdim.
Hangi işi?
Ya bu Malatyalı diye bir Ozan'ın. Olay var ya, bayağı aslında viral falan oldu. Yani çok beğenilen bir iş ama ben zaten o tışhaneden beri şeyden çok sinir oluyordum. Yani bu sürekli doğu mizahı, işte doğuya vurma. Hani zaten düşmüşe vurma mizahı beni yoruyordu yani, anladın mı? Hani zaten kötü olduğu bilinen şeylerin üstüne bir daha bakın bu ne kadar kötü diye işaret etme mizahından tiksinmiştim. O biraz böyle, bir de onun üstüne o gelince falan, böyle biraz kötü bir yorumla onu paylaşmıştım kendi Twitter'ımda. Galiba bu şahıs da onu görmüş. Ondan sonra beni Facebook'tan silip çok ararsın beni paylaşmıştı Tarkan'dan. Bu detayı da kimse bilmez. Senle olan olayları çok bilmiyorum. Hani sen, ben tamamen koptuktan sonra siz içeride ne yaşadınız? Sen nasıl hani dışarıda kaldın, neler oldu falan bilmiyorum. Tahmin ettiğim şeyler var ama senden dinleyelim o kısmında. Hani nasıl o noktaya gelindi falan.
Abi böyle kısa kısa anlatayım çünkü çok yersiz uzun böyle aptal aptal şeyler, detaylar var. Ya tamam. Benim kafamda hep yani yeni bir fikir de değil bu ayrıca. Hani Adult Swim gibi bir şey yapmak vardı. Yani bunun...
Evet, bana da söylenen oydu en başta.
Sana da hep devamlı bunu söyledik aslında bakarsan. Herkese hala aynı şeyi söylüyorum. Hani şu an eğer istediğim gibi olsaydı, hakikaten o yayıncı olsaydı orası, şu an çok daha başka şey olabilirdi. Hakikaten bu cahil köpekleri de orada olabilirdi. Yani şu an gelip de bize gelip de işte Ozan Erman'ın geri gönderdiği insanların hepsi şu an ünlü. Instagram'da güzel işler yapıyorlar.
Evet, bir tane mesela şey vardı. Yaşa ve Öl, bir çizgi film vardı. O çok güzeldi mesela. Neydi o adam? Erman.
Erman değil, Ender.
Ender. O da sizin outsource bir iş değil mi? Yani
evet dışarıdan... Evet, hani buyurun gelin abi, gelin yayınlayın. Çünkü bir de o ara şey yoktu abi zaten, hani.
Böyle platform yok değil mi?
Berkcan vardı kral olarak, işte Orkun, Enes. Hmm. Hani onların zamanıydı zaten. Hani bizim de öyle izlenme gibi bir derdimiz yoktu. Ki ben bunu herkese dikte ediyordum yani. İzlenme derdimiz yok, olmasın, olmayacak. Hani para verecek insanlara da hep devamlı söylüyordum bunu. BK Mutfak ilk istemişti benden böyle bir şey. Sana YouTube kanalı açalım, oraya bir şeyler yayınla diye. Ben de gerizekalı olduğum için dedim ki yani o zaman bunu böyle çevirelim. İşte dedim ki bak hani Netflix gelecek, işte bir sürü platformlar açılacak. Yani ta 4-5 sene öncesi. Ya biz şimdiden bir şey yaparsak hani oraya bir şey satabiliriz. Oradan bir işte etkileşim alırız. Bir de devamlı stand-up komedi.
Bayağı ileri görüşlülük.
Yersiz. Çok ileri görüşlülük, yersiz abi Türkiye'de.
Ya şifre olayı değil ama bu tarafın Steve Jobs'muş abi gerçek.
Kanser olarak benzemesin de sonumuz. Başka her türlü. Abi valla hep kafamda o vardı. Yayıncı olsun öyle bir. Yani adamlara da herkese öyle anlattım. Yani mesela Erman'a işi teklif ederken söyledim hani uykusuz gibi ama video olarak düşün abi böyle herkes girip bir şeyler yapabiliyor. Aa öyle mi çok güzel falan filan. İşte Ozan'a da ilk öyle teklif ettim. Sana da öyle teklif ettim. Değil mi? Sonra bir şey oldu. Yani orada bir işte üçümüzün bildiği şeyler olsun. Üçümüzün bir şeyleri olsun. Üçümüz. Ben hiç böyle düşünmemiştim açıkçası kafamda. Hiç üçümüz diye bir şey yoktu. Yani en nihayetinde bunu bir teslim edebileceğimiz bir hale getirebilelim yani bir noktada. Yani ben artık video değil. Mesela belgesele geçmek istiyordum. Zaten yaptığım sonuçlarda da böyle işte ateşkes vardı. Özür dilerim.
Onlar
şeyler...
çok da bayağı iyiydi ya. Çok iyiydi onlar.
Gerçekle hakikaten... oynamak mevzusu orada benim işte kafama ilk düşen nokta oydu. Hani annemi falan kullandım. Onu da değiştiriyorum. Yani kadına bir sürü şey söyletiyorum. Yalan dolan bilmem ne. Ateşkes'te de belgeseldi aslında. Bak Chris Angel diye bir adam vardı. Ben seviyordum çocukken. Onun şeyi abi yani bakıldığı zaman hani.
Bayağı iyi fikirdi ya. Ben açıp açıp izliyordum onu.
Sonra şey oldu hani bizim onayımızdan geçsin falan gibi bir hale geldi. Ben de bunu çok saçma buldum açıkçası. Hani sen YouTube'a iş yapan bir adam değilsin. Sen Facebook'ta sayfaların var. E hani Erman desen Hageza o da öyle. Yani biz ilk defa YouTube'a bir şey yapıyoruz ve şu an yani o ara kaç? 5000 görüntülenme olursa falan ooo falan oluyorduk. 4000 görüntülenme, şu görüntülenme. E şimdi böyle bir durum varken hani bir karar meclisi oluşturmak çok saçma geldi bana. Dedim ki hani öyle bir şey olmasın abi. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Yani biz şuursuzca kullanalım şunu istedim ben. Abi o olmadı ya. Yani biz bir işte metal grubuz. Şöyleyiz böyleyiz. Ben de yani dedim ki hayır metal grubu değiliz. Hayır öyle bir şey yok. Yani kaltı ulaşılmaz bir kale gibi pazarlayalım gibi bir stratejiye girildi. Neden? Yani ben bunu böyle kurmadım yani. Bu kafamda böyle bir şey yoktu. Ben zaten bundan kaçtım abi. Hani bir 3 adamın hikayesi, bir adamın çevresine dönen hikayeler falan gibi bir şey yapacak istesem hani Yavuz Günal diye kanal var oraya yüklerim zaten. Hani bu biraz yayıncı olsundu. O olmadı abi. Bir egolar işin içine girdi. Ben de yani benim kendi hatam şurada duygusal ve sinirli davrandım aynı anda. Bu da klasik ikizler burcu olarak.
Abi estağfurullah o biraz da şeyden yani o ben hani biz çok sık konuşuyoruz cahil aramızda. Yani doğulluktan da o var yani. Bende de çok aşırı derecede var. Duygusallık ve sinirlik. Hatta geçen podcast'te daha yeni küstük biz bundan dolayı. Yani duygusal ve sinirli davrandık birbirimize. Ve hani tamam abi devam etmeyelim falan diye böyle tartışıyoruz. <böyle. gülüyor>
Bu coğrafyada kızan kaybediyor abi kızmayacaksın. Fikrini evet, öyle anladım yani. Bunu da mesela Ozan'la Erman öğretti bana yani. Yani bunlara kimseye güvenme yapacağın işte konuşsa. Fikrini savunma abi bu coğrafyada. Fikrini sun. O zaman kayda değer bir hale geliyor. Fikrini savunduğun zaman hemen işte terörist oluyorsun, solcu oluyorsun, sinirli oluyorsun. Sonra şifreler değişiyor. Canlar sıkılıyor. Bir de imkanımız vardı. Abi her şeyi karşılıyorlardı. Evet. Ya ben delirdim oğlum. Kafam yandı yani mesela. Şimdi dedektif denen şey de mesela ben dedektif o kadar çok sevmiyorum da. Yani en sevdiğim iş ateş kesti benim orada. Yani kendi kafama göre rahat evet. rahat yaptım. Dedektifte bir evet, konu abi. Bütünlüğü yok. Bir şey yok. Yani sadece çekelim öğrenelim de amaç aslında bakarsan. İşte dış çekim nedir? Nasıl yapılır? Bilmiyoruz ki oğlum. Bana şey demişlerdi. Hani, ışık lazım mı Yavuz diye sormuşlardı prodüksiyondan. Işık orada var diye ben yukarıyı gösteriyorum.
Ama peki şöyle bir şey var abi. O devamı gelecek miydi o desteğin? Yani nereye kadar o destek devam edecekti? Yani sonuçta hani diyorsun ya izlenmeler düşüktü. Sonuçta reklam falan da gelmeyecek. Bir yerde o destek çekilecekti herhalde.
Bizim benim ilk işte reklam ajansı vardı işte o Blab denen yer. Oraya sunmuştum ben. Kafamdaki plan şöyleydi. Yani biz ayda 25 dakika birbirinden farklı, bağımsız işler koyalım bu kanala ve her ay bunu yapalım. Yapabilir miyiz? Yani sorduğum herkes evet yaparım. Evet hani Ozan da öyle, Erman da öyle. Kime sorsak tamam. Yani illaki bir kişinin 25 dakikası değil. Abi ilk 2 ay böyle bir önden başlamıştık. Onu da mesela şeyden öğrendim. Güldür Güldür'den öğrendim. Yani bir hafta öncesinden çekim yapıyorsun ki böyle önden gidiyorsun. Seyirci de rahatlıyor, bilmem de rahatlıyor. Biz giriyorduk abi. İşte 3 bölüm dedektif, 3 bölüm Doktor Erman hani diğer ayın işleri hazırlanıyordu. O ayda başka işleri yaparız diye düşünüyordum da ilk 2 ayda böyle devam edildi. Sonra bir şey oldu. Ne oldu bilmiyorum. Ya ama kesinlikle bir şey oldu. Böyle bir ikili grubu haline gelindi. Ben böyle bir Allah Allah hadi abi yapmamız lazım. Hadi abi yapmamız lazım. Mekan açıldı.
Yani sen sürekli böyle bir şeyler yapmak istiyorsun ama diğer taraftan böyle bir katılım gelmiyor.
Gelmiyor ya. Bir de böyle bu da şey olarak görünüyor işte genç bu. Yani işte böyle hevesli bir şeyler falan. Yok abi yani ben insan çağırıyorum gelsin. Oraya sahne falan açıldı abi. Bizim kocaman bir alanımız yaptılar bize. Sahnesi var, yeşili var, ses odası var ayrıyetten. Yani burada 3 kişinin devamlı bir şey üretmesindense bir sürü insanın gelip devamlı birinin yani sahnesinin olduğu hani akşam hafta sonları mesela canlı şey olacaktı, stand up olacaktı. İşte şimdi benim yaptığım çoğu belgesel oraya gelecekti, bir şey olacaktı. Şimdi orada abi bir egolar girdi, bir yaşlar çıkmaya başladı, bir senyorluk çıktı işin içine. Hani olabildiğince artık hani bir şey dönüyor ama hani ben nasıl kontrol edebilirim bilmiyorum. Bir noktada adamlar işte yaş muhabbeti falan çıktı sonra. İşte biz senden büyüğüz falan gibi laflar. Hani YouTube'a girerken, video yüklerken böyle bir şey soruluyor mu?
Yaş mı istiyor?
İş yerine gelmemeye başladılar abi sonra. Hani kendimize şey demiştik yani sabah 11 gibi kalk abi, yemeğini ye, kahvaltını yap, seksin varsa seksini yap. Yani 11'de gel ama 12 olmadan burada ol. Yani hoşluktur yani bu, ne bileyim dükkanımız var.
Maaş almıyor musunuz abi? Dükkan.
Aynen, ben de manyak olduğum için delirdim, tamam mı? Sabah 8.30'da kalkıyorum kanka, işte gidiyorum işte temizliyorum onları, gençsin, hava hazırlıyorum.
Sen gençsin, heveslisin.
Oğlum ama çok hoşuma gitmişti abi. Bir projem tuttu ve kimse karışmıyor. Ve hani deli gibi çalışmam gereken bir iş. Abi iş yerine gelmemeler başladı. Ama. İşte bizim patronlar gelip böyle fotoğraf falan çekiyorlardı kanka. Böyle seninkiler nerede diye. Bir tek ben varım oğlum içeride. Hmm. İnsanları çağırıyorum. O yardım insanlara laf ediyorlar. O olmaz, bu olmaz, o da olmaz. Amına koyayım o zaman ne olacak? Sonra işte bize dediler ki işte biz normalde bizim anlaşmamız bir yıldı. Bir yıl boyunca bize destek olacaklardı. Aylık 25 dakika çıkacaktı herhalde. Aynı zamanda da işte reklamlara destek olacaktık. 6 aylık bir şekilde dayanabildiler herhalde. Tam hatırlamıyorum süreçleri. Sonra dediler ki işte son 3 ayınız ne yapıyorsanız yapın artık. Ve yani biz desteği çekiyoruz. Bitti yani. Çünkü ne işe geliyorsunuz ne bir şey üretiyorsunuz. Yani bunların mevzusundan ben de yalan oluyorum. Sonra bunlar işte patronlar bana ayrıyetten konuşmaya başladılar. İşte biz seni seviyoruz, şöyleyiz, böyleyiz, bilmem neyiz. Dedim abi beni sevip sevmemeniz önemli değil. Yani buraya şey yapamıyorum yani. Bana yardımcı olun. Bu adamlar benden büyük ve bunu iddia ediyorlar. Ve sallanmıyorum yani. Ve sinirleniyorum artık yani. Bu kadar yani her şeyin karşılanıyor kanka. Maaş veriliyor ahiriyetten. Ve istenen tek şey video çek ama ne koyayım. Yani ne çekiyorsan.
Bu neyin havası yani, değil mi?
Ben işte lan dur dövüş sahnesi de çekeyim. Yok dışta da çekim yapayım. Araba içi çekim yapayım. Öğreneyim şunu yapayım bunu yapayım diye. Coşuyorum, kafayı yedim amına koyayım. Hadi onu da çağır, bunu da çağır, o da gelsin, bu da gelsin. Şimdi adamlar bir şey yapıyorlar, cult dosyaları diye bir şey yapıyorlardı. İşte bu. 9 dakika, 10 dakika. İyi kanka, koy. Başka bir şey var mı? Yok. Başka bir şey olsun mu? Hayır olmasın. Şimdi buradan bir yere varamayız ki abi, bir şey de olamaz.
Bu ya işte o bizim şov oldu abi. Bizim şova dönüştü yani olay. Yani gerçekten onların şovu haline geldi.
O böyle olacağı varmış demek. Yani en nihayetinde bu adamlar ödüllü reklam yazarları. Ödül almışlar. Bir sürü markayı ön plana çıkarmışlar. Şimdi kendi markalarını Power Türk yaptılarsa ben ne yapabilirim abi? Yani
ya işte zaten hani ben reklamcılıktan da bundan tiksinmiştim tam olarak. Yani reklamcılık mesleği zaten kendini çok iyi pazarlayan bir meslek. Aslında çok kötü bir meslek. Hani içerik olarak baktığın zaman çok eziyet gördüğün, ömrünü adadığın ve karşılığında çok az şey aldığın bir meslek. Ama çok iyi pazarlanıyor. Senin ortakların zannedersem böyle bir şey yapmışlar. İyi pazarladılar, okey. Ama içeriğine baktığın zaman senin yapmak istediğin içerikten çok daha fakir yani şu an.
Evet abi ya, keşke öyle. Yani işte bu paralar gelmeyince de abi benim bir para bulmam gerekiyordu. İşte bir kira, mira bilmem ne için ödemek için. Belirli işlere girdim. Benim o ara kompüterde çalışan bir arkadaşım vardı. Gösterilere falan geliyordu. Ben de sahnede anlatıyorum abi bunları. Yani ne yaşadıysam biraz onu anlatıyorum. İşte başka şeyler anlatıyorum. Gösterinin başında bir diyorum zaten. Hani şu an böyle bok gibi bir durumdayım falan diye. O da dedi ki yani gel işte şu bize yardımcı ol. Biz de sana para verelim dediler. İşte içerik lazım, bilmem ne lazım. Ben de yazdım abi yani. Sonra para verdiler, kirayı ödedim. Ondan sonra bunlara bir haber gitmiş galiba biri tarafından. Bunu duydukları anda işte bir mail geldi bana. İşte şifreniz değiştirilmiştir, yönetici şeyinden çıkarıldınız, şöyle oldunuz, böyle oldunuz. Allah Allah ne oluyor? Biz sonra ne demişti? Biz Ozan'la daha mı iyi anlaşıyoruz, şöyleyiz, böyleyiz.
O şey dedin arkadaşın galiba. Bu bir tane fıkralar bölümü vardı.
Evet abi.
Onu da sen mi getirmiştin abi?
Aynen, o da stand-up komedyeniydi.
O da YouTube kanalı falan açtı sonradan. Oktay mıydı?
Oktay'la Tuna onlar. Ya o da şey oldu. İlk işte BKM'nin şey mutfağı söylemiştik. İşte kalt gibi bir şey yapalım falan diye. Bunlar böyle sonra dediler ki yok ya bunun komedisini anlamadık biz falan gibi bir şey çıktı. Oraya gitti. Sonra baktılar işte Tuna da orada, Oktay da orada. İşte Yusuf'u da çağırdım ben. Hani işte o hangi çağda yaşıyoruz da. Sadece yazmışlar hani oyuncu yok. Hadi onu ayarla, hadi onu ayarla, bunu bul, bunu bul. İşte bir noktada şöyle bir şey oldu. Yavuz zaten buluyor bunları. Yavuz zaten ayarlıyor gibi bir hale geldi. Ben de nasıl ayarladım bilmiyorum abi. Ona yalvarıyorum, buna yalvarıyorum. Abi ne olur biz bir kamera lazım, şöyle lazım, böyle lazım falan gibi süreçlerde. Yani nasıl konuşulacağını dahi bilmiyorum. Ondan sonra şeyi kurdular işte, açık büfeyi kurdular. Yani madem öyle bizim çocuklar gitmesin, oraya çıkmanız yasaksan size falan filan gibi şeyler söylediler.
Ha, o kontra bir şey olarak
çıkıyor. Tabii aynen. Size.
Wow.
Açık büfe diye falan. Yani biraz işte o şu an konuşulabilecek durumda olacaktık. Eğer hani bunlar bunun bir yayıncı olduğunu anlasalardı, buranın bir yayıncı olduğunu. İçeride bir sürü şey olacaktı abi ve eleştirebileceğin. Şimdi şöyle oluyor ya, Güldür Güldür denen program Türkiye'nin en iyi komedi programı seçiliyor abi. Çünkü bir tane var zaten. Başka program yok abi komedi olarak. Şimdi Kalt'ta da aynı evet. durum oluyor abi. Ben hani bundan çok korktuğum için içeride olabildiğince bir sürü türde iş olsun. Yani birisine kahkahayla gülersin diye değil. Abi gel, içeride bir sürü tür var. Yani birini takip etme seçeneği sunuyorsun sana. Mesela işte o Herkül'le Vegan. Yani dedektifin yarrak gibi olduğunu düşünüyorsundur. Ama Herkül'le Vegan'ı seviyorsundur. İçeride böyle bir kafa karışıklığı yaratmak benim çok hoşuma gitmişti. Hani kafamda hep öyle vardı. Canlansa gülsek. Oh desek bir sıcak kahve içebilsek, gülmeyen yüzlerde ışık görebilsek. Beraber hop! Lay lay lay lay lay lay lay
lay. Yavuz bir daha bekleriz. Abi çok teşekkür ederim geldiğin için.
Ben teşekkür ederim.
Programımıza. Ne kattın bize sence?
Diye bakıyoruz şöyle bir öyle oldu. Şöyle bir bakıyorum. Yani 3,5 saattir ne konuştun diye.
Ne konuştuk abi? Ne kattın bize? Abi bize
Ben inanılmaz şeyler öğrendim ya. Gerçekten eyvallah yani.
Ya ben açıkçası bana kattığı şey bu programın stand-up'ın sakat bir şekilde doğduğunu, bu cümle içinde bayağıdır bekliyordum bu cümleyi ya. Kuramıyordum.
Bu cümle senin kafanda dönüp duruyordu ama adını asla koyamıyordun.
Kesinlikle abi. Kesinlikle. Teşekkür ederim.
Ama şöyle bir şey var. Gerçekten bak, ben de bazen böyle sevdiğim işte köşe yazarı falan olunca, abi senin kafanda dönüp dolaşan bir şey var mesela. Yıllarca düşünüyorsun. Orada bir cümle onun anahtarı gibi oluyor. Yani adamda onu okuyorsun ve diyorsun ha tamam abi, şu anda huzura kavuştum yani. O çözüldü gibi bir şey oluyor.
Kesinlikle ya. Hakikaten.
Tamam, sen spot tespitini aldın. Sen sanat sepet tayfadan biriyle iletişimde olmuş oldun. Ben
sen
de
3,5 saatlik 3 tane ses kaydıyla seni
baş başa baş başa onları editleme eziyetiyle. Evet. O zaman bir daha bekleriz kardeşim. Biz de senin programına konuk olacağız yakın zamanda.
İnşallah.
Adı neydi?
Cehalet.
Cehalet.
Aynen.
Tamam. Cehalet programında Yavuz Günal'ın Cehalet programında Cehalettin Sümeyra ve Cahil Sıkıtı Tarandı olarak boy göstereceğimizi düşünüyorum. Umarım. Cahil konuşmaya her yerde devam edeceğiz diyorum ve herkese hayırlı bir aile hayatı diliyorum. Sonuçta herkesin bir ailesi eyvallah var diye düşünüyorum.
Eyvallah, sağ ol kardeşim.
Var değil mi aile, herkesin var?
Aynen.
Yani.
Ağzına tamam. Sağlık.
Tamam. Allah'a emanet.
Bir şey diyeceğim ya. Şimdi bu Ankara'dasın ya sen. Bana böyle ses kaydı at.
Giderler artık, bütçeyi kasta, tek çare kaldı, oynamak artık. Oyna kardeş, oyna benimle, gel gidelim seninle uzak yerlere. Oyna kardeş, oyna benimle, gel gidelim seninle uzak yerlere. Kriz geçse, açılsa işler birden, umutlar canlansa gülsek yeniden. Oh desek bir sıcak kahve içebilsek,
Beraber